the best. I want to be the best, simple and plain. That's why I play the game. But to be the best, you have to win. And that's what drives me.
Kayıt 143'ün 19. bölümüne hoş geldiniz. Ben Yiğit Uğruzumcu. Bugün Lakers'ın etkileyici başlangıcından konuşacağız. Belki de bu podcastleri yapmaya başladığımdan beri ilk defa Lakers hakkında pozitif konuşacağız. Çok uzun süredir bu kadar pozitif bir performans görmemiştik takımdan. Maçları biraz değerlendireceğiz. Artıdaki oyuncuları, eksideki oyuncuları konuşacağız. En sonunda da soru cevapla kapatacağız bölümü. Öncelikle maçlara gelirsek, Lakers şu an 6-1 başladı. Son 6 maçını kazandı Clippers yenilgisinden sonra. NBA genelinde maç fazlasıyla da NBA birincisi şu an. Bu sanırım 2010 ya da 2011 sezonundan beri Lakers'ın ulaşamadığı bir seviye. Sezon içinde herhangi bir noktada. Aynı zamanda 6 galibiyet üst üste aldığımız son sezon yine 2010-2011 sezonu. All-Star arasından sonra etkileyici bir dönem geçirmişti Lakers. 17-1'lik gitmişti. 17 galibiyet, 1 mağlubiyetle gittiği bir 18 maçlık dönem vardı. Orada 9 maç üst üste kazanmıştı Lakers. O zamandan beri en etkileyici Lakers'ı görüyoruz belki de. Burada Clippers maçına da değinirsek öncelikle. Clippers maçında Lakers iyi başlayıp sonra Clippers bench'in enerjisini hiçbir şekilde dengeleyemeyip Danny Green'in ekstra performansı olmasa bayağı fark yiyecekti. Burada LeBron James ve Anthony Davis çok zorlandılar. Biraz hayal kırıklığı bir performanstı özellikle LeBron James'ten. Ama işte o maçta biraz ana plan da sıkıntılıydı. Davis çok fazla posta kullandık. Posta başarılı oldu biraz Davis ama yine de hani maç içinde yoruldu ve 3. çeyrekten sonra bir taraflarından solumaya başladı. Enerjisi kalmadı son çeyreğe. LeBron James keza yine o da çok zorlandı o maçta. Clippers'ın forvet savunması, yani bütün piklerde, perdelerden sonra o eşleşmeleri switchleyerek savundular. Lakers da hani bunları mismatch olarak kabul etti ama hani birkaç kere bahsetmiştim. Harkless'ın Davis'te kaldığı pozisyonlar çok mismatch olarak kabul edilmemeli. Ki Lakers bunu kazandığı maçlarda da biraz yapıyor. Umarım uzun vadede değişir bu taktik. Çünkü yani bu özellikle Cleveland Cavaliers'ın çok kullandığı bir taktikti LeBron James zamanında. Kyrie Irving ya da J.R. Smith gibi oyuncular perde yapıyordu LeBron'a ve o switch'e zorluyordu rakibi. O perdeleri hızlı yaparak. Bu sayede rakibin guardları LeBron'un sırtında kalıyordu. Clippers gibi takımın Lou Williams, Patrick Beverley gibi savunmacılarının LeBron'un sırtında kalmasını tercih ederiz. Doğal olarak guardların kalmasını tercih etmesi gerekiyor. Bu maçta bir hayal kırıklığıydı Lakers ama sonra iyi toparladı. Utah Jazz'le evimizde oynadık. Ev açılış maçı buydu. Bu maçta da ilk yarı biraz yavaş başladı Lakers. Daha sonra ikinci yarıda Vogel'ın güzel bir taktik değişikliğiyle Jabal McGee yerine Alex Caruso'yu başlattı ikinci yarının başında. Lakers daha fazla spacing, LeBron'un 4 oynadığı, Davis'in 5 oynadığı o beklediğimiz taktikle ritim yakaladı. Bunu düzenli olarak görmeye başladığımız ilk maçta bu oldu diyebiliriz. Daha sonra Charlotte ve Memphis maçlarında aynı hikayeyi iki kere izledik. Lakers çok yavaş başladı. Maç içinde hani enerjilerini tasarruflu kullandılar. Sonra 3. çeyrekte biraz yetenek fazlasıyla biraz da Dwight Howard'ın ve hani, taktiksel olarak enerji arttırmayla o maçları rahat kazandı Lakers son çeyreklere girerken. Dallas Mavericks maçı vardı. Bu maç çok keyifli bir maçtı. Yine de Lakers çok temposuz başladı. Dallas etkileyiciydi. Daha sonra 3. çeyrekten sonra Lakers yine vidaları sıktı. Başa başa geldi. Sonda biraz Dwight Howard'ın hücum faulünde katkısıyla uzatmaya götürdü Lakers. Bundan sonra da Dallas'ı uzatmada da savunmasıyla domine edip 9 sayı farkla kazandı Dallas'a karşı. Sonra San Antonio maçı ilk defa Lakers ilk yarıda iyi başladı. Bu sefer de 3. çeyrek sonu 4. çeyrek başı gibi biraz tempoyu düşürdüler ve San Antonio bir geri dönüş yapma şansı buldu. 90-90'a getirdiler 4. çeyrekte maçı. Sonra şaşırtıcı bir şekilde, özellikle ben çok şaşırdım. KCP'nin 2 şutu, şut isabeti, bir üçlük, bir ikilik öne geçirdi ve oradan sonra maçı kopardı Lakers. Bugün de Chicago Bulls belki de en kötü başlangıçlarıydı takımın maça. LeBron James dışında kimse oynamaya gelmemiş gibiydi. Davis çok kötüydü. Ve zaten bir ara fark 18-20'ye kadar çıktı. Sonra küçük küçük Üçüncü çeyrekte yaklaştı Lakers. Bir şekilde oyun ortaya geldi. Ben de hani biraz vidaları sıksak kazanabilir miyiz acaba diye düşünmeye başladıktan sonra dördüncü çeyrekte LeBron ve Davis'in olmadığı sekansta Kuzma, Cook, Caruso, Howard gibi oyuncuların ekstra katkılarıyla 24-4'lük bir seri yakalandı ve Lakers bu maçı da koparmayı başardı. Şu ana kadar bu maçlardaki en büyük ortak nokta bence yani bu takım sanki yıllardır birlikte oynamış uzun playoff mücadelelerine birlikte çıkmış bir takım gibi biraz veteran bir takım havasında. Biraz kaşarlanmış bir veteran takım havasında. Yani biz bu maçları savunmamızla işte o vidaları sıktığımızda kazanabiliriz modunda oynuyorlar. Şu ana kadar altından da kalktılar bunun. Beni en çok etkileyen hani Lakers'ın savunmasının belli bir seviyenin üstünde olabileceğini tahmin ediyordum. Ama bu kadar etkileyici olacağını düşünmüyordum. Şey yaptıklarında hani gaza bastıklarında rakibe kolay sayı şansı hiç vermiyorlar. Burada Anthony Davis'in çok etkileyici savunma performansının yanında Dwight Howard'ın benim özellikle hiç beklemediğim seviyede oynamasının etkisi var. Dwight Howard'a küçük bir not geçmemiz gerekirse yani en son bu kadar etkileyici savunma yaptığı sene böyle 2011-2012 falandır. Gerçekten rolüne tamamen adapte olmuş bir Dwight Howard'ı izliyoruz. Oyunculara geçmek gerekirse buradan öncelikle LeBron James'i biraz konuşmamız gerekiyor. Yani geçen sezon ben onun performanslarına çok söven, genel olarak Lakers taraftarları da çok rahatsızdı LeBron'un performansından ve LeBron'un mentalitesinden. Ama bu dinlenme dönemi LeBron'a çok iyi gelmiş. Belli. Yani Clippers maçı ve biraz San Antonio'da biraz kötü bir şut performansı sergilemişti. O iki maç dışında her maçta en az bir yarıyı inanılmaz, bazı maçların tamamını inanılmaz oynadı. Beni en çok şaşırtan ise LeBron'un savunma seviyesi oldu. Sezon başında Davis işte LeBron'la birlikte savunmayı çok üst düzeye taşıyacağız. İşte LeBron'la birlikte yılın savunma beşlerini seçileceğiz tarzı şeyler, işte konuşmalar yapıyordu ama onlar bana biraz PR konuşması gibi geliyordu. Ama LeBron şu ana kadar savunmada neredeyse her maç mükemmele yakın oynadı. Şu ana kadar özellikle son maçlarda son 3 maçta triple-double yaptı üst üste. Bu da Magic Johnson'dan beri Lakers formasıyla bir oyuncunun yapmadığı bir şeymiş. Şu ana kadar hem hücumda hem savunmada çok etkileyici. Lakers da zaten NBA birincisi şu an. Ve LeBron James şu an MVP adayı topu oynuyor. Şu an ligin en iyi oyuncusuyum topu oynuyor. Zaten her maçtan sonra da biraz yani benim işte cheesy bulduğum paylaşımlar yapıyor işte. Washed up mı? İşte bitmiş mi? Tükenmiş mi? Tarzı paylaşımlar yapıyor. Yani bayağı motive şu an. Bütün yaz onun hakkında artık LeBron'un LeBron döneminin kapanma zamanı geldi mi şeylerini dinlemiş ve gaza gelmiş görünüyor. Maç içinde enerjisini de hani saklıyor bayağı ilk yarılarda özellikle. Davis'e bol bol yani Davis'i bol bol topla buluşturuyor ve kendisi biraz daha işte bazı hücumları boş geçiyor. Kaan abinin güzel bir lafı vardı. Yani geçen sezon maçların %100'ünü yani %100 pozisyonu %65 eforla oynuyordu. Bu sezon %65 pozisyonu %100 eforla oynuyor dedi. Bence güzel bir benzetme bu. Yani dediğim gibi baştan sona mükemmel bir LeBron izliyoruz. Lakers formasıyla oynadığı en iyi maç dediğim 3 ya da 4 maçı oldu şu ana kadar. Geçen sezonda hiç görmediğim bir seviyeye çıktı. Bu seviyede ne kadar uzun süre devam edebilir ondan emin değilim. Çünkü sonuçta 34-35 yaşında 17. sezonunda biraz bu sezonda hani sezonun başındaki algılar önemlidir. Bu MVP yarışları ve genel medya algısı için. Biraz medya algısını pozitife çevirme dönemi gibi duruyor şu an. Bir yerden sonra vitesten hani vitesi indirecektir. O gaza basmayacaktır bu kadar. Anthony Davis'e gelirsek bu son maç dışında o da çok etkileyiciydi. Bir Clippers maçını biraz kötü oynamıştı ikinci yarıda. Bir de bu maçı tamamen kötü oynadı. Faul problemlerine falan girdi bu Chicago Bulls maçını. Ama genel olarak o da çok etkileyici bir performans sergiliyor. Hala şutları çok girmiyor. Şut yüzdeleri kötü ama hani savunmada çok etkileyici. Genel olarak maç eforu çok iyi. her maçta yani takımın nasıl diyeyim yükünü çekiyor. Özellikle dediğim gibi LeBron maç içinde biraz dinlenirken Davis o yükü çok iyi çekiyor. Onun hakkında diyeceğim çok bir şey yok yani. Davis mükemmel oynuyor. Şu an LeBron Davis ikilisi mükemmel oynuyor. Mükemmele yakın oynuyorlar. Zaten takımın Kuzma'nın da eksikliğiyle yan parçaları çok skor katkısı veremezken önemliydi bu performansları şu ana kadar. Buradan Dwight Howard'a geçmemiz lazım. Hatta soruları sona bırakacağım demiştim ama şu an burada İsmail'in bir şeyi vardı. Sorusu vardı. Dwight Howard'dan özür dile diye. Yani Dwight Howard'ın 2012-2013 sezonunda yaptıklarından sonra yani bu performansı 80 maça yayması lazım özür dilemem için. Ama yine de takdire şayan bir performans sergiliyor. Hani savunmada mükemmele yakın oynuyor. Bir kere hazırlık maçlarında atletizmi kötü gözüküyordu cidden. Hani pozisyon bilgisinden kotarıyor gibiydi ve gücüyle reboundları falan çekiyordu box out'larla ama pota dibinde bitiremiyordu, zıplayamıyordu. Bu biraz herhalde bir sezon boyunca oynamamak ve çok fazla rekabetçi maç içinde bulunmamaktan kaynaklıymış ki oynadıkça bacakları geri geldi. Şu an işte en son Spurs maçında Portland'ın üzerinden bitirdi alley-oop'u falan. Bir tane şeyi vardı, hücum reboundunun tamamlaması vardı. Bayağı böyle süper atlet gözüktü orada. Şu ana kadar Dwight Howard hem hücumda hem savunmada beklentilerin çok üzerinde. Hani bazı istatistik kağıdında gözükmeyen işte rakibin topunu bozma ve bacağına çarpıp çıkarma gibi şeyleri de var, katkıları da var. Top çalma konusunda, blok konusunda, işte rebound konusunda. Şu an perdeleri biraz kaytarıyor gibi geliyor bana yine. Yavaş yavaş perdelerden kaytarmaya başladı. Ama pick and roll'larda atletizmiyle kurtarıyor orayı şu an. Yani genel olarak iyiydi. Biraz faul problemi var ama zaten bu takımda 20-25 dakikadan fazla oynamasını beklememek lazım bence. Ama çok güzel bir sürpriz yumurta performansı geldi şu an Dwight Howard'dan. Danny Green ve Avery Bradley'i birlikte değerlendireceğim. Çünkü ilk 5'imizin iki dış savunmacısı ve ikisi de şu ana kadar iyi başladılar. Danny Green şu ana kadar iyi de şut sokuyor. Onun hani biraz daha iyi kullanırsak daha da hücumda katkı alabiliriz bence. Şu an onu iyi kullandığımızı düşünmüyorum hücumda hala. Bir tane alev alev yandı Clippers maçı dışında öyle çok şey yapmadık. Bir de Dallas'ta işte o uzatmaya götüren şutu vardı. Ama genel olarak istikrarlı şut katkısı verdi. Savunmada çok iyi. Yardım savunmasında işte birebir savunmada. Avery Bradley keza yine birebir savunmada yardım savunmasında çok iyi. Hücumda da işte topsuz katlarla bulduğu basketler falan umut verdi. Ben daha önce demiştim bunu. Cousins'ın bu konuda çok katkısı olacağını düşünüyordum. Tepeden paslarıyla ama şu an Davis'ten aldı o pasları. Ya da LeBron'dan aldı. %50 üstü şut isabet. %35 üstü üçlük atıyor. Şu ana kadar Avery Bradley'den beklediğimiz her şeyi aldık bence. Buradan sonra biraz daha nötr ve negatiflere geçersek KCP'ye gelelim öncelikle. KCP San Antonio maçı dışında tam küçük maçların büyük topçusu performansı gösterdi. Bir tek San Antonio maçında sürpriz bir şekilde ekstra şut soktu 90-90 maçın kritik olduğu noktada. Ama hücum konusunda gitgelleri olsa da savunma konusunda fena değildi. İşte ilk maç Kava'ya birebir savundurtma bence hani KCP'nin de tabii ki de hatası ama asıl hata bence KCP'yi Kava'ya veren koçtaydı. Koç ve ekibindeydi. Çünkü bunu bilmeleri gerekiyor. KCP'nin bu tarz oyuncuları savunamadığını bence bilmeleri gerekiyor. Geçen sezon DeRozan'ı falan da hiç savunamıyordu. Böyle posttan oynayan, orta mesafeden oynayan, potaya gitmeyi seven forvetleri asla savunamıyor. Ama guardlar konusunda bayağı başarılıydı. Kenardan gelip o enerji, savunma eforu falan başarılı bence KCP'nin. Quinn Cook'a gelirsek, Quinn Cook bu maça kadar, Chicago maçına kadar bayağı şut problemi yaşadı. %25'lerle falan üçlük atıyordu. Bu maçta yani şutları girdiğinde ne kadar katkı verebileceğini gösterdi bence. Aynı zamanda savunmada da problemleri olsa da bazen eforla falan kurtarabiliyor. Bugün bir bloğu bir top çalması vardı. Reboundlarda yine savaşçı bir oyuncu. Sürpriz rebound katkısı verebiliyor. Alex Caruso'ya gelirsek Alex Caruso hakkında biraz hani nötr seviyesindeyim. Çünkü savunması bayağı iyi. Aynı zamanda takıma enerji katması, genel olarak bir taraftar sevgilisi olması vesaireyle yani sevdiğim bir oyuncu. Ama hücumda bazen çok saçma şeyler yapabiliyor. Top kayıpları olsun, işte ne bileyim İşte temposuzluk, drive edememe vesaire. Ama şu ana kadar Caruso'nun oynadığı 6 maçı da kazandık. Demek ki bazı şeyleri iyi yapıyor. En büyük hayal kırıklığıma gelirsek Jabal McGee şu ana kadar. Hazırlık dönemini çok iyi geçirmişti. Geçen bir yerde duymuştum işte Golden State'e karşı sadece iyi hazırlık maçları oynadı. Çünkü Golden State'in uzunları yoktu falan filan tarzı bir yorum duymuştum ama Brooklyn Nets'e karşı da çok iyi bir maç çıkarmıştı. 5 blok, 3 top çalma falan yaptı ilk hazırlık maçı. Genel olarak hazırlık maçlarında Dwight Howard'ın çok çok üzerinde gözüküyordu. Rotasyonda alacağı süre açısından da bakarsak. Ama şu ana kadar süreleri Howard'dan daha düşük ve düşük olmasa da doğru bir karar. Bu da Vogel'ın yine ayarlama konusunda yaptığı iyi bir hamle. Hala Jabal McGee ilk 5'te ki bence böyle kalması da iyi. Ben işte kenardan enerji getiren oyuncuların iyi oynadığı için ilk 5'e alınması gerektiğini düşünmeyen taraftayım. Dwight Howard bence bench'ten gelerek bu enerji vererek ve işte bench yedek yani rakibin yedeklerine karşı gösterdiği performanslarla bence şu anki rolü çok ideal. Jabal McGee de bu Chicago Bulls maçında biraz hareketlenme gösterdi. Keza bundan önceki maçta hangi maçtı? San Antonio Dallas maçında birinde de fena oynamamıştı. Ama yine de hayal kırıklığı şu ana kadar. Biraz rolünü bulmakta zorlanıyor normal sezonda. Toparlayabilir bence çünkü dediğim gibi hem geçen sezonun fena olmayan bir performans göstermişti hem hazırlık maçlarında da yine fena değildi Davis'le birlikte oynadığı dakikalarda. Özellikle çember savunması konusunda. Toparlayacağını umuyorum Jabal McGee'nin. Troy Daniels'a gelirsek, Troy Daniels da yine şutları girmeyen rol oyuncularımızdan biri oldu. Savunmada fena olmayan bir efor gösteriyor ama yetenek kısıtlılıkları var doğal olarak. Yani normal sezon uzun bir dönem. Şu an Kuzma döndü. Yavaş yavaş Kuzma'nın Daniels'ın sürelerini alacağını düşünüyorum. Ama iyi bir yedek yedeği gibi duruyor şimdilik Troy Daniels. Özellikle şutları girerse. Buradan soru cevaba geçelim. İlk soru işte Dwight Howard'dan özür dileydi İsmail'in. İsmail'in ciddi sorusu Los Angeles Lakers'ın şu ana kadarki olan sürece göz attığımızda en ciddi rakibi kim şampiyonluk konusunda demiş. Şu ana kadar baktığımızda benim izlediğim rakipler açısından bakarsak Denver'ı çok beğenmedim genel olarak. Utah'ı keza beğenmedim. Clippers zaten bize karşı da galibiyetleri var. Onları net bir rakip olarak zaten sezon başında da yazıyorduk. Şu anda da yazarım. Hani favori olarak da yazabilirsiniz. Doğu takımlarını çok izleyemedim. Philadelphia, Boston falan hani ya da Milwaukee onları çok az izledim. Ama Philadelphia'ya karşı Lakers'ın ne yapacağını merak ediyorum. Çünkü işte şu an 4-5'i uzun gibi uzun kullanan tek takımlar neredeyse Lakers ve Philadelphia. Bu eşleşmede nasıl eşleşeceğimizi merak ediyorum. Buraya Philadelphia, Milwaukee falan onları da yazabiliriz. Dediğim gibi onları çok takip edemediğim için şu an onlar konusunda bir yorum yapmayacağım ama hani şu ana kadar Clippers, Bucks ve Sixers'tır herhalde Lakers'ın en büyük rakipleri şampiyonluk konusunda. Bir de tabii ki Lakers'ın hani bu şu anki performansını ne kadar sürdürebileceği ve ne kadar sağlıklı bir şekilde playoff'a gireceği de önemli bu konularda. Can'ın sorusu LeBron ve Anthony Davis'in dakikaları hakkında ne düşünüyorsun? Load management yapınca Lakers'ın hali sence ne olur demiş. Yani LeBron James'in aldığı sürelerin yani sayısal olarak yüksek olsa bile gösterdiği efor olarak ben her maçta o kadar yüksek süreler eforla oynadığını düşünmüyorum. O zaten maç içinde load management yapıyor biraz. Anthony Davis konusunda ise Anthony Davis biraz daha hani kendi enerjisini kontrol edemeyen, her topa atlayan bir oyuncu. Bu yüzden Anthony Davis konusunda hani bu küçük küçük sakatlıklar load management nasıl yapılacak bilmiyorum. Ya Anthony Davis sezon öncesinde ben 26 yaşındayım load management gibi bir şey yapmayacağım demişti. O yüzden Lakers'ın hani daha çok maç içinde tempo düşük şekilde götürerek işte biraz seviyeyi düşürerek bu load management işini kotaracağını düşünüyorum. Anthony Davis'in dinlendiği nasıl diyeyim? Anthony Davis'in load management yapacağını cidden düşünmüyorum. LeBron'un konusunda ise LeBron yapabilir. Ama en azından Rajon Rondo gelmeden yapması biraz hata olur. Çünkü hani hiç playmaker'ımız yok LeBron dışında. Böyle tüm maç güvenebileceğine en azından. Kısıtlı süreler hariç. O yüzden yani bilmiyorum, LeBron James biraz da şu an MVP hedefini gözüne koymuş gibi oynuyor. O yüzden 75 maçın altına düşmek istemeyebilir. Yani 5-6 maç eğer dinlendirilecekse o çok önemli bir şey değil bence. Sancho Panza sormuş. Davis'in yazın free agent olma ihtimali var mı? Önce ilk sorusu bu. Bence yok. Bugün işte, daha doğrusu dün, bu Chicago'ya gittiği için orada bir eski okuluna gitmiş sanırım. Orada çocukların sorularını cevapladığında işte Chicago'da oynamak ister misin dediğinde memleketimde bir ara oynamak isterim tabii ki de falan, hani güzel bir tecrübe olur tarzı bir şey demiş. Bu hemen tabii ki de clickbait haberler olarak sunuldu ve işte Chicago'yu düşünüyor Davis falan diye geri dönüşler oldu. Ve ben şu an Davis'in LeBron James'le çok mutlu olduğunu, zaten LeBron James de Davis'in mutlu olacağı şekilde o süreci yönetmeye çalışıyor. Yani aynı ajansta olmaları, arkadaş olmaları falan filan pozitif duruyor. Şu ana kadar insanların genel beklentisi sezona Lakers çok kötü girer, İşte bu takım patlar, Vogel kovulur, kimya problemleri yaşarlar konseptindeydi. Şu ana kadar öyle şeyler de olmadı. Takımın en net eksiği kanat savunucusu mu, delici oyun kurucu mu diye sormuş Sancho Panza yine. Ya ikisi de eksik. Yani ikisi de zaten iki ana problemi Lakers'ın. Biraz da şut sayarsak. Üç ana probleminden ikisi. Ama bence oyun kurucu biraz daha büyük bir problem. Çünkü işte hem LeBron'u maç içinde hem de maç dışında, işte ne bileyim, load management, işte birkaç maçı çıkma, back to back'e çıkma dememizi sağlayacak bir şey olurdu delici bir oyun kurucumuz olsa. O eksiklik daha büyük geliyor bana kanat savunucusundan. Özellikle LeBron böyle savunma yaparken. Çünkü yani Danny Green, LeBron James, Anthony Davis, işte Avery Bradley falan yine fena bir savunma çekirdeği değil. Oraya bir Iggy eklersek daha da tatlı olur tabii ki. Ama hani savunmamız, özellikle şu anki performansla baktığımızda, genel olarak bir problem değil. Delici oyun kurucu daha büyük bir problem gibi geliyor. Bir de bana küçük bir eleştiri yapmış. Bence haklı bir eleştiri. O yüzden onu da yazmak, yani söylemek istedim. Bir de tarzını genel olarak çok olumsuzluğu öne çeken, karamsar buluyorum. Belirtmek istedim. Biraz tenercilikten bir şey çıkmaz demiş. Burada da hani kendimi savunmam gerekirse, abi Lakers'ın son 6-7 sezonunu göz önüne alırsak, yani karamsar olmamak için bir neden vermesi gerekiyor Lakers'ın. Şu ana kadar verdiler. Yine de daha önce de demiştim, hani sezonun başlangıç işte programı rahat. Ve hani bu program yüzünden biraz galibiyetler alacağız. İyi başlayacağız sezona. Ha, benim beklentimin de üzerinde girdi Lakers şu an sezona. Yani insanlar işte kolay fikstür diyor da, Utah Jazz'i yendik. İyi bir Dallas Mavericks'i yendik. Yine iyi başlayan, sezonu iyi başlayan bir San Antonio'ya karşı bir galibiyet aldık. Ve en önemlisi de işte tam bir veteran takım galibiyetiydi bunlar. Hani hep maçta şey hissediyorsun, eskiden hiç hissetmedim, uzun süredir hissetmediğim bir şeydi bu. Hani biraz maça kendini verirlerse bu maçı kazanabiliriz hissi unuttuğum bir his. Bunu en son işte dediğim gibi 2011'de falan yaşıyordu Lakers, ki zaten bütün istatistikler, paylaştığımız istatistikler, en son şu kadar maç kazandı, en son böyle maç kazandı, en son şöyle maç kazandı istatistiklerin hepsi 2011 sezonundan kalma. O yüzden hani böyle bir 20-30 maç geçerse biraz daha pozitif konuşmaya başlayabilirim Lakers adına diye düşünüyorum. Ama tinercilik konusuna girsek, yani öyle bir kişiliğim yok bence ya. O benim mizacıma uymadığı için olmuyor. Ama haklı bir eleştiri bence. Mehmet Özgür'ün sorusu, Kuzma ile ilgili düşüncelerin nedir? Bunu, Kuzma ile konuşmayı buraya sakladım. Çünkü bugün, yani dün karar vermiştim Bulls maçından sonra kayıt çekeceğime. Ve hani Kuzma'nın ilk yarısına da baktıktan sonra, yani Kuzma sakatlıktan döndü, işte ayaklarını toparlayamadı, şutları kısa düşüyor çünkü gücü yerinde değil, işte maç oynamadı 3 aydır falan, hani böyle eveleyip geveleyeceğim, nasıl eveleyip geveleyeceğim, biraz kötü duracak diye düşünüyordum. Ama çok iyi bir ikinci yarı geçirdi. Biraz bu konuda beni de motive etti. Hala şutları girmiyor ki ben bunu hala işte bu ayak sakatlığından dönmesinin etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok çabuk yoruluyor. Maç içinde Kuzma'nın işte mimiklerini, vücut dilini dikkatle izlerseniz, ve oyuna giriyor, 2 dakika sonra nefes nefese kalıyor. İşte elleri belinde dolaşmaya başlıyor. İşte ayak sakatlığı olduğu için büyük olasılıkla kondisyon antrenmanlarında da geri kaldı. Zaten işte rekabetçi maçları da çok oynayamadı. Bunun etkisinin var olduğunu düşünüyorum. Savunmada eforlu ama işte fundamental zaafları var. Yine de Kuzma'nın kötü savunmacı olma konusu biraz çaylak sezonundan kalma abartılı bir şeye dönüştü bence. Hani böyle takımın en rezalet savunmacısı, o kadar kötü ki attığı her sayı için iki sayı yediriyor tarzı bir savunması olduğunu düşünmüyorum ben Kuzma'nın. O yüzden hani ya ben Kuzma'ya pozitif bakıyorum. Bu takımda kalması gereken oyuncu o değildi belki ama kalması en makul oyuncu oydu kontratı ve rolü açısından. Bakalım sonuçta hani sakatlıktan döndü ve bir süre yani 1-2 hafta daha kendine gelemeyecek gibi duruyor. Kondisyonu işte fiziksel yetersizlikleri var şu ana kadar. Ama toparlayacaktır. Ben şutundan hala umutluyum. Biraz şutunu bulmak için zorlamayı kesmezse yani keserse maçları daha iyi olacaktır. Boş şutları oluyor çünkü. Ama hani gereksiz şutlar da çok deniyor. Barbaros'un sorusu. Tamam, fikstür kolay geldi. Böyle bir başlangıcı bekliyorduk. Daha zorlu fikstürde eksiklerimizin daha çok üstüne gelen bir takım olduğunu nasıl çözeceğiz sence diye sormuş. İşte yani zaten bunun örneğini Clippers'ta yaşadık. Hani sezonun başlangıç maçıydı. O zamandan beri ana plan ve yan planlar olarak biraz daha iyiyiz. Rotasyonlarımız biraz daha iyi. Ama hani Lakers'ın zaaflarını zorlayacak takımları bence gördük zaten. Mesela en büyük zaaflarımızdan biri forvet savunmacısı. Doncic'e karşı oynadı bu takım. Doncic'e karşı zorlandık da bu arada ama kazanmayı bildi. Hadi o maçı pek çok kişi şey olarak bakacak. İşte Dwight Howard'ın hücum faulü sayesinde kazandınız diye bakacak. O zaman bile takım ilk yarı neredeyse top oynamadı ve başa başa getirmeyi başardı. Ben şu ana kadar Lakers hakkında cidden umutluyum. Yani daha çok üstüne gelen bir takım olduğunda diye bakmıyorum çok fazla şu an. Çünkü çok fazla maçın bir devresini yatıyoruz. Bunun kötü alışkanlıklar oluşturabileceğini de düşünüyorum. Çünkü bir yerden sonra takım biz her maçı kazanabiliriz moduna girdiğinde uzun süreler de yatabilir. Ve saçma sapan mağlubiyetler alıp bizi yani izleyenleri rahatsız da edebilir. Ama en azından öyle bir potansiyelleri olduğunu gördük. Çünkü Lakers'ın şu ana kadar şutları da girmiyor. Bomboş üçlükleri de çok kaçırıyoruz. Ve hani kaçıran isimler ne bileyim şey değil. Yani Troy Daniels, Quinn Cook gibi NBA'de keskin şutör olarak bilinen oyuncular kaçırıyor. Bu şutlar girmeye başladığında daha da etkileyici bir takım, yani daha da etkileyici bir seviyeye çıkabilir takım. Keza Anthony Davis'in de hücum performansı şu ana kadar yani beklentimin bir tık altında çünkü bazı maçları çok kötü geçirebiliyor. Hani Lakers şu an bence tam randımanında değil ve buna rağmen böyle maçlar kazanması, 6-1 olması, hani her maçta bir şekilde maçı ortak olmayı bilmesi beni bayağı etkiledi. Indiana maçlarının yine Barbaros'un sorusu. Indiana maçlarının herhangi bir görüntüsünü her izlediğimde Brogdon'u alamadığımız için dövünüyorum. Ligde bizim takıma en uygun guard değil mi? Ben bu sezon Indiana maçlarının sadece highlightlerini izledim ki onların da hepsini izlemedim. Yani Brogdon benim Milwaukee'den de beğendiğim bir oyuncuydu zaten. Hatta Virginia Üniversitesi'nden beri beğendiğim bir oyuncuydu. Bu takıma cidden rol olarak uyabilecek bir oyuncuydu ama yani bu yazdaki kontratlara bakarsak Lakers'ın ana planının ne olduğunu bence görebiliriz. Ana plan 2021'de de cap boşluğu çıkarmak ve Brogdon'ı biz 2 yıl ne bileyim 2 yıl 60, 50-60 veremeyecektik. Brogdon da o kontratı almayacaktı bence. Yani burada şeye de bakabiliriz tabii. Ben öyle bakmadım da. Şampiyonluk şansım varken bütün kozlarını kullanmasın ki Lakers'ın yaptığı plan biraz buydu. Her şeyi verdi, uzun vadeli bütün asetlerini verdi ve bu iki sezondaki şampiyonluk hedefine baktı. O yüzden belki Brogdon'a da yürüyebilirlerdi ama onların yani Lakers'ın planı Kawhi'ydi bir kere. Hani bunu unutmamamız gerekiyor bence. Yani o zaman yani ben D'Angelo Russell'ı falan da tercih ederim. Ne kadar bu sezona kötü başlamış olsa da D'Angelo Russell gelseydi de bence güzel olabilirdi. Keza Jimmy Butler, Kemba Walker gibi oyuncular peşinde de koşabilirdik. Yani dediğim gibi bence buradaki ana plan 2021'de de bir cap boşluğu bırakmaktı. Ve Brogdon'u aldığımız senaryo buna uymayacaktı. Kava için o topa girmeye okeydi takım ama herhalde Brogdon seviyesinde bir oyuncu için okey değildi. Yani benim yorumum bu. Dediğim gibi de Brogdon'u bu sezon çok izleyemedim ama hani yüzdelerini falan görüyorum. Şu an 25 sayı, 10 asist ortalamayla falan oynuyor. 20 üstü sayı en azından. %50, %40 civarlarında yine şut yüzdeleri de. Biraz daha fantezi oynamaya başladığım için bu sezon yüzdeleri biraz daha takip ediyorum. Ayberk Sorgun takımın savunma verimliliğinde yukarılarda yani şu an birinci olması sürdürülebilir mi demiş. Birinci olmak biraz daha şans işi. Yani ilk 5'te olması bence sürdürülebilir gibi duruyor. Yani Lakers'ın bu savunma verimliliğinde düşme ihtimali var ki özellikle bu Chicago Bulls maçı mesela net bir gösterge bunun için. Playoff sınırında takımlar ve playoff takımlarına karşı böyle temposuz başladığı sürece takım bu istatistikte gerilere düşecektir. Ha ben ilk 8'de falan olur diye bekliyordum Lakers'ı. Şu an artık ilk 5 olabilir diye düşünüyorum. Tabi burada Dwight Howard'ın bu şu anki sadece rolüm değil amacım falan tarzı açıklamalarını ne kadar devam ettirecek ve ne kadar bu konuda motive devam edebilecek onu görmemiz gerekiyor. Bir de Kuzma var olan plana mı dahil edilir yoksa onun varlığıyla hücum savunmada nasıl taktik değişiklikleri görürüz demiş. Kuzma'nın rolünü biraz anlamlandıramadım ben aslında. Şu ana kadar o da rolünü bilmiyor ki çok gereksiz şutlar zorluyor gibi. Onu var olan plana dahil etmek diye düşünürsek bizim var olan planımızda sadece köşede şut bekleyen bir oyuncuya dönüşmesi gerekiyor. Ki Kuzma bundan daha fazlasını arzulayan hani kişisel olarak bundan daha fazlasını arzulayan bir oyuncu. İşte o yüzden de bu rol yani top eline geldiğinde bazen gereksiz hani benim şut kullanmam lazım artık diye düşünebiliyor. El üstü olsun, işte el üstü üçlükler olsun, potaya 3 kişi potayı savunurken drive etme olsun. Yani ben onun Kuzma'nın kenardan gelen oyuncu olacağını düşünüyorum. Orada işte Lakers'ın Davis'i 5 başlatmadığı sürece Kuzma yedek skorer olacak gibi. O konuda da yani bakalım işte en önemli katkısı büyük Oscar şey olacak. İşte biz Davis ve LeBron'un sürelerini bölüyoruz. Ama bugün mesela Davis'in faul problemine girdiği bir maçta bu rotasyon biraz bozuluyor. Ki işte LeBron ve Davis'in kenarda olduğu bir sekansımız olmuştu. Orada Kuzma çok iyi bir skor katkısı verdi. Hani üçlükleri girmediğinde de pota dibinde, orta mesafede falan çok iyi pozisyonlar üretebiliyor kendisi için. Yani savunmada nasıl taktik değişiklik onun hakkında hiçbir fikrim yok. Çok bir şey değişeceğini düşünmüyorum savunma konusunda. Ama hücum konusunda yani Kuzma'yı biraz daha perderden çıkardığımız setler falan eklenebilir. İşte bu forvetten gelip o curl'ler yaptığı orta mesafe şutlar bulduğu pozisyonlar falan olabilir. Of, onun dışında aklıma bir şey gelmiyor. Yani Kuzma'nın plana dahil olmak dışında en önemli şeyi yani şutlarını sokması lazım. Özellikle boş kaldığı şutları net sokması lazım. Bu takımda en önemli rolü her zaman o olacak. Lord Apo'nun sorusu. Herkes ben dahil drama beklerken takımın uyumlu olması, Davis-LeBron uyumu yanına Howard'ın eski günlerinden pasajlar sunması ne kadar sürer daha demiş. Takımın uyumlu olması, özellikle Howard'ın bu eski günlerine dönmüş gibi oynaması falan cidden şaşırtıcı. Hani LeBron Davis uyumunu bekliyorduk zaten. Çünkü karakter dışında kağıt üstünde uyumları da işte nasıl diyeyim, skill set yetenekleri uyumu da çok barizdi. Ki hala bence yeterince verimli kullanmıyoruz. O da hani insanlar pick and roll oynamıyor Lakers diye bakıyor ama hani LeBron'un top yönlendirdiği yani LeBron'un toplu oyuncu olduğu, Davis'in perde koyduğu hücumlarımız var. Ama bu şeyleri çok yavaş yapıyoruz. Rakipler de switchlediğinde onu direkt mismatch'e posta indiriyoruz topu. Bunu biraz daha hızlı oynarsak savunma hani tembel tembel switchlemez bunları ve biraz avantaj sağlamaya başlayabiliriz. Şu ana kadar onları çok tembel oynuyoruz bence yarı sahada. Yani yarı saha hücumlarımız zaten bayağı tembel oynanıyor. Davis LeBron uyumunu bekliyorduk. Howard'ı hiç beklemiyordum. Zaten bunu daha önce söyledim. Devam edeceğim. Hani Howard beni çok şaşırtıyor şu ana kadar. Özellikle işte hani hem rolünü bilmesi hem atletizm olarak toparlaması. Çünkü işte sıçrayamayan adam bir anda dirsek seviyesine çıkmaya başladı. O yüzden hani ne kadar sürer? Bu biraz da işte şey şu an balayı dönemi gibi Howard'ın. Biraz daha işte mesela şu an 7 maçın 6'sını evinde oynayacak Lakers. Şu an uzun süre Los Angeles'ta olacak. Uzun süre herkes Howard'ı övecek Los Angeles'ta. Bu ne kadar Howard'ın kafasına girecek? Ne kadar aha ben oldum moduna girecek? Çünkü sezon çok uzun 82 maç. 20 maçtan sonra Howard işte kenardan gelen bir 6. adam yani 6. adam adayı olmalı falan işte savunmasıyla değiştiriyor her şeyi diye açıklamalar geldiğinde bu artık ne kadardan sonra onun işte mentalitesini bozacak ya da bozmayacak emin değilim. Yani ben şu an Howard'a hala güvenmeyen taraftayım. Ama Noah'ı tercih ediyorum Howard'a diyerek de yanılmış kişiyim. Uzun vadeli nasıl diyeyim performansı düşse de ben hala yanılan kişi olacağım. Çünkü Howard'ın şu 6 maçını 7 maçını bile beklemiyordum ben. O yüzden hani ne kadar bizi pozitif şaşırtırsa o kadar iyi. Koulibaly'nin sorusu. Caruso böyle gittiği sürece güzel insanlara selam yollamaya devam eder mi? Burada da o Rihanna sekansı çok eğlenceliydi. İşte Rihanna'nın Caruso'ya bakıp sonra "This Caruso is sexy as hell" falan diye böyle ağzını okuduğunda böyle bir şey söylediğini görüyorsun. Onun videoları bayağı düştü işte Reddit'e, Twitter'a, oraya buraya. Caruso bizim işte şey Lakers'ın artık şeyi taraftar sevgilisi oldu direkt. Abi ben mutluyum Caruso'nun performansından. Özellikle dediğim gibi savunmasından çok mutluyum. Arada böyle çaktırmadan vurduğu smaçlar falan da işte şey oluyor. Çok eğlenceli oluyor. Çünkü Caruso'nun tipi bunu hiç göstermese de aslında fiziğine baktığında çok kaslı, atletik bir adama benziyor. Yani fiziği gösteriyor aslında bu atletizmini. Abi, insanlara selam yollamaya devam eder mi diye bakarsak da hani buna ciddi bir şekilde cevap versem de sevgilisi var. Umarım çok fazla selam yollamaz. Sıkıntıya girmesin sonra. Dwight'ın saçlara kaç verirsin 10 üzerinden demiş. Abi Dwight'ın saçları çok kötü ya. Sony'e benziyor. Ama çok kötü bir Sony'e benziyor. Birileri başka bir şeye de benzetmişti. Bir çizgi film karakterini de onu hatırlayamadım şu an. 3 falan veririm. Ama en azından 39 numara versiyonu. Yani şu an Dwight Howard aslında tam bir çakma radmın oldu ya. Sezon başında da şey diyordu işte Draymond Green olmak istiyorum. Bu takımın Draymond Green olmak istiyorum. İşte bu sezon çok fazla maç izledim ve işte onun sahadaki katkısını daha net gördüm falan diyordu. Ben dalga geçmiştim bununla hatta. Kayıtlarda geçmediysem de yani arkadaşlar arasında dalga geçmiştim. Şu ana kadar bir anda hani bir Draymond Green olamaz zaten. Çünkü asla öyle bir top yönlendirici olamaz. Ya da dış savunmacı olamaz. Ama bir Dennis Rodman'ımsı bir performans gösteriyor diyebiliriz. Saçlarla da Dennis Rodman'ın çakması ve saçma bir numarayla da tam bir Dennis Rodman'ın çakması gibi şu ana kadarki performansı. Ve ben bundan mutluyum. Yani savunmada efor gösterdiği sürece takım her zaman mutlu olacağım. Benim genel olarak takıma baktığımızda en büyük korkularımdan biri. Şu ana kadar biraz yapıyorlar bunu da. İşte takımda LeBron ve Davis zaten biraz daha yani şımarık yıldızlar. Çok yetenekli oldukları için maça biraz hani şımarıklık yapabiliyorlar maç içinde. Ama şu ana kadar savunma konusunda hiçbir şekilde şaşmadılar. Temposuz başladıkları maçlarda bile savunmanın dozajını arttırıp işte o vidaları sıkıp bir şekilde farkı eritmeyi başardılar. Yani bu Chicago maçından sonra biraz daha savunma reytingimiz düşecektir ama ben hani savunma böyle olduğu sürece takımdan çok mutlu olacağımı düşünüyorum. Burada Dwight'ın katkısı da asla yadsınamaz. Kayıt buraya kadardı. Bakalım işte şimdi normalde perşembeleri kaydedeceğim diyordum ama geçen gördüm işte podcast'ı Kaan abiler perşembe çekecekmiş galiba. Aynı güne denk gelmesini istemedim onlarla. Bundan sonra o yüzden çarşambalara yapabilirim kayıtları. NBA geneli ve Lakers haftalık değişirim diyordum ama bundan sonra biraz daha yoğun bir döneme başlıyorum. O yüzden NBA genelini daha az takip edebileceğim ve daha çok Lakers üzerine gideceğim gibi. O yüzden iki hani her hafta kaydedip iki hafta Lakers bir hafta NBA'ye dönebilirim. Beni buraya kadar dinleyen herkese teşekkür ederim. Şu ana kadar Lakers taraftarları için çok keyifli bir dönem geçirdik. Hani en bizi rahatsız eden performanslarından sonra bile bir şekilde kazanmayı bildiler. Umarım savunma böyle devam eder. Ve maç kazanmaya devam eder Lakers ki zaten programı da bayağı rahat. Dediğim gibi şu an 7 maçın 6'sı evde olacak. Hani birkaç zorlu maç var ama işte şu an bir sonraki maç Miami mesela. Sonra Toronto. Sonra deplasmanda Phoenix. Sonra evde Golden State, Sacramento, Atlanta, Oklahoma City diye gidiyor. Buraları da böyle iki maksimum 2 yenilgiyle falan kapatabilirsek çok etkileyici olur bence. Dediğim gibi buraya kadar beni dinleyen herkese teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.